Ayrım 19. Arkadaşlıkları. Orhan Kemal. Sayfa 200. 22. Yeni ufuklar. Sabah saat 10. Eski günlerden bir gündü. Arkadaşlarım eski günlerde olduğunca beni ıslıklarıyla köşe başındaki elektrik direğinin altından çağırıyorlardı. Bense uyuyor, hatta düş görüyordum o sıra. Güzide ile beraberdik, el ele. O barda çalışan herhangi bir konsümatris değil, sanki ortaokuldaki biyoloji öğretmenimiz gözlüklü bayandı. Onun kadar ağırbaşlı, onun kadar ciddi, onun kadar bilgiç. Annem odaya girip yanıma geldiğinde ben uyanmıştım. Yavrum, bak arkadaşların geldi, seni çağırıyorlar. Sesi tatlı yumuşak, sevgi doluydu. Hiç sevmezdi annem bu arkadaşlarımı oysa. İtler derdi. Serseriler, sen bu ahlaksızlarla düşüp kalktıkça ahlakın bozulacak. Babanın şerefini düşün. Annemin o günlerdeki düşünüşü gibi düşünmüyorsam da ne bu arkadaşlarım ne de ıslıkları sarmıyordu artık beni. Ben mi onları bırakıp uzaklara gelmiştim? Onlar mı çok gerilerde kalmışlardı? Şimdi geç yatmama falan boş verip kalksam, gitsem yanlarına ne olacaktı? Başlayacaklardı yine. Ne haber lan? Unuttun mu zilliyi? Akıl hastanesine dediydik ya. Neyse ki. Alt tarafı karı be. Kancık be. Erkek olacaksın güya. Ya da sana teslim olan senden başkalarına da teslim olur. Şiddetle karşı koysan başlayacaklardır. Demek senden başka erkek tanımadı. Tanımayacak. Başlayacaktık çekişmeye. Evet, tanımadı, tanımayacak. Niye? Balın nerede? Onu ona sorun. Kendini Rudolf Valentino mu sanıyorsun? Kim bilir? Yahut Ramon Navarro? He? Ona göre öyleyim elbette. Haydi kahkahalar, alaylar, matrak. Anneme, boş ver dedim. Uyuyor de. Uyandın ama oğlum. Nasıl yalan söyleyeyim? Yorganı tepeme çektim. Akşam geç geldi. Uyandıramadım dersin biter gider. Darılırlar. Vallahi darılırlar. Darılırlarsa yataklarını ayrı sersinler. Keşke uyanmasaydım. Ne güzel bir düş görüyordum oysa. Olan olmuş, geçen geçmiş, ok yaydan fırlamıştır ama gidelim fabrikaya bulalım onu. Dargınsa bile ben bulurum. Aranıza girer barıştırırım sizi. Yazık kıza. Şimdiye kadar ona zevk, eğlence, keyif aracı gözüyle baktım. Bundan sonra seninle eşit, zevklerinle, kederlerinin ortağı gözüyle bakarsın. Hele bunun böyle olacağını söylersen, onu yeni baştan kazanırsın. Aklıma yatmıştı. Biliyordum. Bu yakınlıkta Güzide'nin sözlerinden çok ona olan gün geçtikçe artan tutkumun payı vardı. Unutamıyordum. Bugün bara düşmüş gibi görüyordum düşümde, yarın genel eve içim sızlıyordu. Hele Güzide'nin akıllı sözlerinden sonra kendimi alabildiğine suçlamıştım. Kahroluyordum. Ne bar ne de Nazlı Hanım teyze ile ortağım. Onlar da farkındaydılar. Bir gün Nazlı Hanım teyze bana şöyle fısıldamıştı. Yavrum, anlıyorum seni. Anlıyorum ama etrafındakiler anlamazlar. Böyle zamanlarda eş, dost, hısım, akraba, arkadaşlar korkunç bir namusluluğa bürünürler. Namus ve iffet abizesi olur çıkarlar. Ama kulak asma hiçbirine. Kendilerinin başına gelse senden zerre kadar farklı olmazlardı. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşların seni kıskanıyor. Hayretler içinde sormuştum. Niçin teyze? Meri bana anlattı kızım. Sahiden çok güzelmiş. Böyle güzel bir kızın sana gölü vermesi kıskançlıklarını arttırıyor. Ara bul, tazeye sahip ol yavrum. Bana bunları söyleyen Nazlı Hanım teyzeyi daha çok sevmeye başlamıştım. Aklımdan bunlar geçerken yeniden dalmışım. Düşte Nazlı Hanım teyzeyle beraberdik. Şehri cadde cadde, sokak sokak arıyorduk. Onu bulacaktık. Derken Nazlı Hanım teyze değil de yanındaki sanki benimki onu verdi. Sen Nazlı Hanım teyze değil misin? Görüyorsun ki değilim. Hala dargın mısın? Hala ve her zaman. Her zaman demek. Her zaman. Niçin? Sen beni zevk, eğlence aracı gözüyle gördün de onun için. Aa, ne var? Bunlar Güzde'nin sözleri. Tabii, Güzde'nin büyük kızıyım ben de ondan. Sahi mi söylüyorsun? Tabii, Notre Dame Dasyon'da okuyorum. Kardeşin? Annemin yanında. Burada geceleri barda, masa altlarından şişe kapakları toplar. Otelcinin kucağına oturur, ortağı 1 lira verir. Uyandım, ter içindeydim. Kalktım, çamaşır değiştirip giyindim. Evde duramayacaktım, anlıyordum. Sokağa çıkmalıydım. Ne olursa olsun sokağa çıkmalı ama orta af falan bulmamalıydım. İçimde benimkiyle ilgili yığınla resim İstanbul'dan, barlardan, genel evlerden. Nereye oğlum? Gidiyorum anne. Nereye gidiyorsun aç açına? Aç değilim, şöyle evi dolaşacağım. Çıkıyorum evden. İçimde benimkinin boşnak arkadaşları. Bir zamanlar boşnak arkadaşlarının çalıştığı fabrikada birlikte çalışmamızı teklif etmişti. Şimdi belki de orada arkadaşlarıyla çalışıyordur. Gidip bulmalıyım. Bulamazsam o zaman kafama yine barlar, genel evler falan üşüşecek. Onun için gitmeli, bulmalıyım. Bulduktan sonra da artık ona herhangi bir zevk, eğlence aracı gözüyle değil, beni tamamlayan neşe ve kederlerimin ortağı gözüyle bakmalıyım. Sokak, sokaklar, hayvan pislikleriyle, kirli parkeler, tepedeki saat 11 güneşiyle yorgun yorgun uzanıyor. Pamuk balyaları taşıyan homurtulu kamyonlar ama daha çok atlı arabalar dizisi uzanıyor şehrin dışındaki fabrikaya doğru. Dizi dizi arabalarda kütlü denilen tohumlu pamuk çuvalları. Upuzun bacası güneşin parıldayıp durduğu mavi göğe uzanan fabrika karşılarda. Ana caddeden sonra birbirini kesen daracık sokaklardan geçip ter içinde varıyorum fabrika dolaylarına. Mavi, lacivert ya da siyah giysileri kola pamuk tozuyla ağarmış kadınlı erkekli işçiler gittikçe artıyor. Ayakları kocaman kocaman takunyalı kız, oğlan çocukları. Adımlarım fabrikaya yaklaştıkça fabrika insanları artıyor. Tabii heyecanım da. Bir köşeden benimkiyle birlikte çıkıvereceklerini sandığım boşnak kızları, beyaz başörtülü kızlar, arada köşelerden ya da açılıveren bir kapıdan çıkmıyor değiller ama benimki değil hiçbiri. Bir sigara yakmak geliyor içimden. El atıyorum. Ne sigara ne kibrit. Yolumun üstünde derme çatma bir bakkal dükkanı ilişiyor gözüme. Tam oraya yönelmişken bakıyorum ufacık bir kız peydahlanıveriyor. Sıska, değnek bacaklarının diz kapakları fırlak fırlak. Elinde boğazlı sicimle bağlı 16 kuruşluk bir boş rakı şişesi. Benden önce dükkana giriyor. Ayaklarındaki kocaman takunyaları zorla taşıyor. Kocaman takunyalı, çöp bacaklarının ardından ben de dalıyorum yarı karanlık bakkal dükkanına. Tezgah başında yaşlı bir adam, kollarına kapanmış uyukluyor. Onun sırtında da fabrika işçilerinin giydiği giysiden. Uyanıyor, kalkıyor, arkasındaki duvarda elektrik düğmesini çeviriyor. Tavanda minnacık tozlu mumu tozlu bir ampul yanıyor. Bir gaz lambası ışığı, yarı karanlık dükkanı sarı sarı aydınlatıyor. Aydınlatmasıyla beraber de derme çatma raflarda sinek pislikleri içindeki kocaman kocaman gripin, nevrozin kutuları, içlerinde kırmızı halka şekerleri bulunan kavanozlar, cam mekandaki bayat ekmekler, doğranmış pastırma, beyaz peynir kalıpları, dükkanın bir kıyısındaki paslı tenekeler yüze çıkıyor. Bakkalın gözleri uyku dolu, yüzü sakallı. Ne var gene kız? Kocaman takunyalı ufacık kız. Annem, diyor. Müslüm amcan 10 kuruşluk zeytinyağı versin. Uykusu içinden sıyrılan bakkal, kızın sözünü kesiyor. 100 paralık bile vermem. Dünya kadar borcunuz var. Hadi. Çocuk tekme yemişçesine çıkıyor. O bana dönüyor. Sen ne istedin? Sigarayla kibrit. Raftan alırken kendi kendine söyleniyor. Almadan vermek Allah'a mahsus. Ben Allah değilim. Benimki de can. 12 saat fabrikada çalış, sonra gel dükkan götür bekle. Demek sen de işçisin. Sigaramla kibritimi uzatıyor. Hem de 25 senelik. Ama işte halim, dirliğim. Yalnız ben mi? Oğullarım, kızlarım, avradım. Sigarayla kibriti alıp çıkıyorum. Kocaman takunyalarıyla minnacık kız derme çatma dükkana dayanmış bekliyor. Neyi? Mahallenin kim bilir hangi kahvesinde bir gramofon tatsız tatsız bağırıyor. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, İçinde dolanıp gezenim yoktur. Minnacık kızın umurunda değil. Şişesini kirli siciminden tutmuş duruyor işte. Elimde olmayarak soruyorum. Ne bekliyorsun? Beni yukarıdan aşağıya süzüyor. Sonra ufacık mavi gözleri gülüyor çocuksu. Yine gideceğim. Yine vermezse. Sonra yine giderim. Vermezse. Verene kadar giderim. Borcunuz çok mu? Yok canım. Niye vermediniz? Annem elini kaptırmıştı makineye. Çalışamadı. Babam tazminat için uğraştı diye işten çıkardılar. Şimdi annemin eli yara, çalışamıyor. Babam işsiz. Nereden vereceğiz? Bütün bunları bir büyük, bir yetişkin, bir olgun insanmışçasına anlatırken gözleri çakmak çakmak. Ablam vardı, kocaya kaçtı. 2 yıl sonra ben de çalışmaya başlayacağım ama 2 yıl çok, 24 ay, her ay 30 gün. Öylesine minnacıktı ki, kaç yaşındasın şimdi? 8. 2 yıl sonra 10 yaşında olacaksın. 10 yaşındaki çocuğa iş verirler mi fabrikada? Oho, öte bile geçerler. Benden küçükleri çalışıyor fabrikada. Annemin elini makine kapmadan önce ben de çalışıyordum pamukta. Ama kaçak. Müfettişler geldi mi fabrikanın arka kapısından kaçırırlar bizi. Usta öyle kurnaz ki, cin. Bir düdük öttürür anlarız. Haydi arka kapıya. Çıkarız. Bahçe var orada. Oynarız ama gündeliklerimiz işler yine de. Elinde siciminden tuttuğu zeytinyağı şişesi, neredense bulduğu el kadar bir mermer parçasıyla seksek oynamaya başladı. Beni unuttu. Bense ondan ayıramıyordum gözlerimi. 8 yaşındaki çocuk çalışıyordu. Hem de şu incecik bacakları, minnacık bedeniyle. Ben, biz, sabahları ıslıklarıyla beni çağıran aylaklar, şuradan buradan hiç çalışıp ter dökmeden uydurduğumuz paralarla kahve köşeleri, meyhanelerde aylaklığın daniskası içinde yuvarlanıp gidiyor, geceleri ürperten küfürlerimizi hayasızca savururken bu çocuklar çalışıyorlardı demek. Ve bir bar kadını beni öğüde muhtaç görüyordu. Küçük kız yine bakkalın yolunu tutmuştu. Az sonra bakkaldan fırlayıp çıktı. Durdu. Sonra ufacık şişesini hınçla fırlattı bakkalın alacakaranlık içindeki kapısından içeri. Pis, edepsiz, dedem yaşındasın, utanmıyor musun? Ben daha ufacığım, ayı. Yan yana yürümeye başladık. Anlamıştım, anlamıştım ama eşelemek için sordum. Ne oldu? Hep o yetişkin, insan haliyle sertçe baktı, kızardı. Hiç, bir zamanlar ablama yaptığı teklifi bana yaptı. Anlamamış gibi davrandım. Ne teklifi? Anlayışsızlığıma kızdı. Ne teklifiymiş? Erkekler kadınlara ne teklif ederler? İyi ama sen... Çocuğum, biliyorum. Beni başkalarına benzetti. 10 kuruşluk zeytinyağı için mi? Birden elim cebime gitti. Çıkarıp bir 10 kuruş uzattım. Hayretle baktı. Ne o? Zeytinyağı. Ellerini bir kadın hamaratlığıyla beline dayadı. Sonra? Hiç. Karşında ne isteyeceksin benden? Hiçbir şey. Ben dilenci değilim. Kocaman takunyaları çöp bacaklarıyla çekti gitti. Bense fena bozulmuştum. Hiçbir kötü niyetim yoktu oysa. Babası işsiz, annesi yaralı, sıska bir çocuğa ufacık bir yardımda bulunmak istemiştim. Çocuğun tepkisi kendime getirmişti beni. Suçlu suçlu yürüdüm. Hala neyleyim köşkü, neyleyim sarayı türküsü bozuk bir plakta durmamacasına çalınıyor. Derme çatma evler arasındaki bir milli kesen sokaklardan geçip fabrikaya uzanan tozlu yola düşüyorum. Yol, pamuk çuvalları yüklü araba, eşek, deve zinciriyle kaplı. Zincir fabrika kapısına kadar uzanıyor. Artlarına dek açık demir kanatlarıyla kapı durmadan dizinin yüklü arabayla eşek, deve ve insanlar yutuyor. Kapı önü gezici satıcıların el arabaları tablolarıyla dolu. Öğleye doğru fabrika paydos olacak. Daha vakit var. O zamana kadar nasıl vakit geçireceğim? Tam kapının yanında durmalıyım ki boşnak işçi kız arkadaşlarıyla çıkması pek mümkün benimkini kaçırmayayım. Fabrikanın tam karşısındaki kahveye dalıyorum. Karşılıklı tavla ya da iskambil oynayanlar. Bir iskemle çekip oturuyorum. Kahve arı kovanı gibi uğulduyor. Ana avrat sövenler, şakalaşan ya da hiçbir şey yapmayıp ağır uslu oturanlar. Hemen hepsinin giysileri lacivert ya da mavi. Hemen hepsinin lacivert ya da mavisi kola, pamuk tozuyla apak. Birden orta yaşlı bir işçi gözüme ilişiyor. Elinde kitap, tavla kağıt oynayanlardan uzakta, elindeki kitaba dalmış gitmiş. İşçi ve kitap, yadırgıyorum. Yer değiştiriyorum yanına. Hemen bir garson, dirseklerine kadar sıvalı gömlek kolları, belki de sıva vazelinle iyice ovulup taranmış, pırıl pırıl saçlara dikiliyor tepeme. Evet ağabey, çay diyorum. Çay ama, taze mi? Küçümseyerek bakıyor. Bizde bayat çay bulunmaz. Getir öyleyse. İçeceğin alt tarafı bir çay, der gibi bir bakıştan sonra omzunda beyaz mendili çekip gidiyor bağırarak ocağa. Yap bir demli, ağır olsun. Birden bakışlarıyla karşılaşıyorum yanı başımda kitap okumakta olan mavi tulumlu işçinin. Gözünde gözlük, insana güven veren bir yüzü var. Bir şey söylemek istiyorsa da vazgeçip kitabına yeniden dalıyor. Garson çayımı getiriyor. Çay! Bin tanık ister çay olduğuna. Şekerini artıp karıştırıyorum, yudumluyorum sonra rezalet. Üstelik yağlı yağlı kokuyor çay bardağı. Garson! Ocağa giderken geri dönüyor. Evet. Al bu çayı. Afilli bıçkın bir Külhan Bey edasıyla geliyor yanıma. Niye? Çay madara. Bardakta yağlı yağlı kokuyor. Avradına sövmüşüm gibi alınıyor. Amma da hanım evladıymışsın be. Bardağı alıp kokluyor. Neresi yağlı yağlı kokuyormuş? Nereden çıkarıyorsun? Aramızda gittikçe kızışan bir çekişmedir başlıyor. O çayının taze, bardağının gıcır gıcır ovulmuşluğunu ileri sürüyor. Bense çayın kötü ve bardağın yağlı yağlı koktuğunda direniyorum. Beğenmiyorsan Yıldız Kıraathanesi'ne git. O benim bileceğim bir şey. Senin bildiğin yanıldığına yetmez. Tam kapışacağız. Kitap okumaktayken tartışmamızla ilgilenmeye başlayan işçi fırlayıp aramıza giriyor. Garsona, delikanlı haklı, diyor. Garson ona dönüyor bu sefer. Açtan çıkan nane çöpü, yine karıştın mı? Nerede tımbırtı, orada buluntusun be. İşçiyle patron arasında anlaşmazlık olur. İşçilere arka çıkarsın. Alıcıyla satıcı arasında hep alıcıdan yana. Bana bak, ağzımı açtırma benim. Bak şerefsizim. Mavi tulumlu, gözlüklü işçinin kızacağını sanmıştım, kızmadı. Boşnakların konuştuğu Türkçeyle, evet, dedi. Ne yaparsın? Karakola bir dersem, de hadi, beraber gidelim, beni tehdit mi ediyorsun? Kahveci de ocağından kopup gelmişti. Ne var Halim, ne oluyor? Garsonun ağzı küfürmüştü. Ne olacak yahu? Nerede tımbırtı, orada buluntu. Açtan çıkan nane çöpü yahu. Burada da geldi karıştı işimize. Ne patron beğenir, ne usta beğenir, ne satıcı. Alt tarafı 5 kuruşluk işçisin be. Mavi tulumlu kıpkırmızı kesildi. Bana bak, dedi. Ben 5 kuruşluk işçi değilim. Nesin ya? Senin patronların kadar insanım en azından. Kahveci, yavaş gel, dedi. Çevremizi hemen bir işçi kalabalığı alıvermişti. Her kafadan bir ses çıkıyor. İşçilerden birçoğu mavi tulumluyu tutsalar bile daha çoğu da kahveci ile garsondan yana oluyorlardı. Yaşlı kupkuru bir işçi, patronlarımız elbette bizden büyük insanlar, dedi. Mavi tulumlu ona döndü. Ayıp ayıp, patronu patron yapan senin çalışmandır, unutma. İş vermese nasıl çalışırım? Sokaklarda benim gibi açlar dolu. Allah patronlarımıza zeval vermesin. Bir başkası, yahu, dedi, herifler o kadar para harcayıp şu fabrikayı kurmuşlar mesela. Niye? Vatandaşlarımız sebeplensin, karınlarını doyursunlar diye. İyiliğe nankörlüğün alemi var mı? Şimdi tartışma, ikiye bölünen işçiler arasında başlamıştı. İşçilerin mavi tulumludan yana olanları, karşıdakilerinkini çıkarlarını kavrayamamış, gözlerinden bağın düşmemişliğiyle suçluyor, gözlerini açmalarını belirtiyorlardı. Berikilerse patronlardan Allah razı olsun diyorlardı. Ben ne onların ne de ötekilerin dediğini anlıyordum. Arada kalmış, her konuşana büyük bir şaşkınlıkla bakıyordum. Tartışma kızıştıkça kızışıyor, mavi tulumluyla arkadaşları şiddetle suçlanıyorlardı. Sanki ikiye ayrılmış iki deniz vardı ortada. Deniz ikiye ayrılmıştı da, aynı yönlerden esen rüzgarla çalkalanıp birbirinin üzerine itiliyordu. Tartışma gittikçe kızışıyordu. Patron düşmanı, namussuz! Patron dalkavukları, yağcılar! Dalkavuk sensin, yağcı sensin, sizsiniz! Uşaklar! Sen geldin bu fabrikaya, işler bozuldu! Mavi Turunlu sinirli sinirli güldü. Tam tersi. Ben geldim, işçilerden pek çoğunun gözleri açıldı. Niye? Sen gelmeden önce gözleri kapalı mıydı? Epeyce. Sen Allah mısın? Peygamber misin yoksa? Ne Allah'ım, ne peygamber. İnsanım, insan. İnsana dikiz. Beğenmedin mi? Beğenip de koyumu alacak değilim ya. Tartışma, iğneli sözlerle uzayıp gidiyordu ama ne bu dilden anlıyordum, ne de sözlerdeki iğnelerden. Mavi tulumlu bu işçi, fabrikaya nereden, ne için gelmişti? İşçilerin gözlerini açmak ne demekti? Bu işçi fabrikaya gelince işçiler ne için bozulmuştu? Bilmiyordum, bilmiyor, anlamıyordum ama mavi tulumlu işçinin oradakilerin hepsinden daha akıllı olduğunu görüyordum. Garsonla öteki işçilerden çoğu gibi paldır küldür konuşmuyor, az öz konuşuyordu. Garson arkalarda kalmıştı. Önündekileri yararak geldi, sözü aldı. Bana bak İlyas, mimli olduğunu unutma, şerefsizim. Sözünün ardını getirmek istemezmişçesine susmuştu. Adının İlyas olduğunu öğrendiği mavi turumlu, estağfurullah dedi. Ben seni, yalnız seni değil, bütün işçi arkadaşlarımı şerefli bilirim. Kıyıdan kasketli biri, çevir kazı yanmasın dedi. Bir başkası da öteden tamamladı. Padişahım duymasın. Garson yatışmış, aradan çekilmişti. Bir başka işçi, taktik mi İlyas diye bağırdı. İlyas duymamış gibi davrandı. Taktik mi İlyas diye bağıran ucunu bırakmamıştı. Ha? Taktik mi? Şakacı bir başkası seslendi. Hayır, tik tak. Dişsiz ağzıyla karanlık karanlık gülen bir yaşlı başkası tren lokomotifi gibi elleri kollarıyla hareketler yapmaya başladı. Tik tik tak, tak tak tik, tak tak tik, tik tik tak. İşçiler kahkahalarla güldüler. Külüstür bir daha yap, Allah'ını seversen bir daha diye bağırıyorlardı. Külüstür şımarmıştı, üst üste yeniledi tak tak tik, tik tik taklarını. Mavi tulumlu işçi bir sigara yaktıktan sonra kahve parasını kirli masalardan birine bıraktı. Çıkacaktı kahveden, ardından sesler yükseldi. Kaçıyor! Nereye erkek? Korktun değil mi? Karakoldan it gibi korkuyorsun değil mi? İlyas Usta hep o alabildiğine soğukkanlıyla durdu, geriye döndü. Ben hiç kimseden korkmam. Kahvedekiler de sevinç çığlıkları. Duydunuz mu arkadaşlar? Ben hiç kimseden korkmam dedi. Ne karakoldan, ne devletten, ne de hükümetten korkmazmış. O, hep aynı soğukkanlı, sabırlılık içinde sigarasını içiyor, dumanı sakin sakin üflüyordu. Havaya ki, elinde olmayarak ben girdim araya. Haksızlık ediyorsunuz ama. Galiba ilk bakışlar benim üzerime çevrildi. Bu da kim? Nereden çıktı? Neyin nesi, kimin fesi, yoksa İlyas'ın arkadaşı mı? Biz mi haksızlık ediyoruz? Evet, siz. Çevremi alıvermişlerdi. Onun arkadaşı mısın? Yardımcısı mı yoksa, ha? İşçiyi baştan çıkarmak için vazifeli misin sen de? Hangisine ne karşılık vereceğimi şaşırmıştım. Arkadaşı değildim bu kitaplı işçinin ama elimden gelse seve seve olabilirdim. Yardımcılığına gelince ne için yardımcı olacaktım ona? Nedenini bilsem belki de göz kırpmadan kendiliğimden yardımcı olabilirdim. Asıl önemlisi işçiyi baştan çıkartmak için vazifeli sözüydü. Görüyordum, işçi darmadağın, başıboş, haksızlık içinde ya da haksızlıklara arka olur durumdaydı. Böylelerine karşı çıkmak, onları doğru yola sokmak için gereksiz miydi yani? Bir çay istemiştim, çaycı çayını övmek değil, toz kondurmamazcasına uçurmuştu adeta. Gelen çaysa hiç de övgüsüne uygun düşmüyordu. Bayattı. Bardakta yağlı kokuyordu. Ben bunları yüzüne vurmuştum garsonun haklı olarak. Garson dikilmiş, ileri geri söz söylemiş, mavi turumludan hak ettiği karşılığı almıştı. Kendi kendimi gayet iyi biliyordum. Tanışmıyorduk bu adamla. Elindeki kitap dikkatimi çekmişti. Öteki işçilerin tavla, iskambil, ana avrat küfürlerine karşılık kitap okuyan bir işçi beni ilgilendirmişti. Demek oluyor ki yerden göğe haklıydım. Garson tarafından haksız çıkarılmak istenmem karşısında direnmiş, beni yani hakkı arkalamıştı. Ne suçu vardı? İşçiyi baştan çıkarmak için vazifeli misin sen de? Sözlerinden hiçbir şey anlamadığım halde ağzımdan kaçıverdi. Evet. Sırf onlarla, yani apaçık haksızlığı tutanlarla birlik olmadığımı, onlara karşı olduğumu belirtmek için evet demiştim. Vay sen misin? Anlamadığım bir takım haykırışlar, ardından üzerime çullanmalar. Kalabalıkta şimşek gibi çakan bir yumrukla yuvarlandım ama öyle bir beş yumrukla pes edeceklerden değildim. Yumruğu aniden yemiştim. Burnum kanıyordu ya, aldırış etmedim, fırladım üzerlerine. Kavga sırasında kitaplı işçiye gözüm ilişti bir ara. Gözlüğü gözümden fırlamıştı. Usta bir boksör gibi davranıyor, attığı yumruklarla daha çok bilinçsiz kalabalığı yuvarlıyordu. İyi dövüşüyorduk ama bire bir, bire iki, bire üç değil, belki de bire beşle. Bir ara düdük öttürerek polislerin geldiğini gördük. Ellerinde lastik kırbaçlar, rastgele vurarak dalmışlardı aramıza. Lastik kırbaç çok geçmeden her şeye egemen oldu. Benim ağzım burnum kanıyordu. Üstüm başım kan içinde. Kitaplı işçinin kitabı yerlerde parçalanmıştı. Gözlüksüz gözleriyle çipil çipil bakıyordu. Tuhaftır. O kadar yumruk yediği halde kızgın görünmüyordu kimseye. Dudaklarında acı bir gülücük, gittiği yerden kitabını, sonra da camlarından biri kırılmış gözlüğünü aldı. Çevremiz yaygaraya basmıştı. Davacıyız bay polis. Bay polis, bu adamlar bizi dövdü, davacıyız. Propaganda yapıyorlardı, tepemiz attı. Evet evet, tepemiz attı, benzettik. Kim, ne, ne zaman propaganda yapmış? Neyin propagandasını yapmıştık? Yalan söylüyorlar diye bağırdım. Yalan söylüyorlar. Garson öteden, yalansak buraya ne için geldiğini söyle bakalım. Bir başkası, İlyas'la oturmuyor muydun? Daha bir başkası, seni desteklemedi mi? Cevap ver. Desteklemedi mi? Bu iş karakolda biter polis ağabeyler. Hepimiz şahidiz. İleri geri konuşuyorlardı, millet kızdı. İlyas zaten bilinen mümlinin biri. Bu mümliden hiçbir şey anlamıyordum. Ne demekti? Mümli, sabıkalı demekti ama neden dolayı sabıkalı? Hırsızlık mı yapmıştı? Adam mı öldürmüştü? Birkaç işçi de bize katılınca polislerden kaba bıyıklı, babacanı, hadi hepiniz karakola, dedi. Suçluyu suçsuzu komiser ayırsın. Biz içinden çıkamadık. İki biz, üç dört de bizi tutanlar, üst yanı karşımızdaydı. 30 kişi vardılar belki de. Ortada çığ gibi yuvarlandıkça büyüyen bir yalan vardı. İncir çekirdeğini doldurmayan ufacık bir şey, balon gibi şiştikçe şişmişti. Karakola değil, mahkemeye gitsek ne çıkardı? Olanlar olmuştu işte. Babam anlatırdı. O da gençliğinde, İstanbul'da öğrenciyken Sultan Hamit'e karşı başkaldıranlarla birlik olduğundan hapse atılmış, günlerce karakollarda sorguya çekilmişti. Ama bu bizim şu halimiz hiç de herhangi bir sultana karşı değildi. Sultanlık çoktan yıkılmış, cumhuriyet kurulmuştu. Hani bugün de eski günlerin sultanları olsa, sultanlara karşı başkaldıranlar bulunsa, ben de seve seve katılır, yine seve seve karakollarda sorguya çekilir, gerekirse hapislerde yatardım. Ama şimdi cumhuriyetti. Okulda belleyebildiğimiz kadarınca cumhuriyet halka yakın bir yönetim biçimiydi. Halk cumhuriyete dört elle sarılmış, onu canından farksız seviyordu. Bizimki olsa olsa ortada devlet ve hükümetten habersiz, basit bir haksızlık karşısında yan tutmaktan öte bir şey değildi haksızlığa karşı. Üstüm başım kan içinde ama alnım yukarıda karakola geldim. Komiser de nihayet devletin bu semtteki küçük bir temsilcisiydi. Madem cumhuriyet gücünü halktan ve halkı tutan kanunlardan alıyordu, o halde komiser az sonra bizi de karşımızdakilere dinleyecek, haklıya hakkını teslim edecekti. Komiserin kapısı önünde bekletildik. İki polisten biri içeri girdi, az sonra çıktı. Gelin bakayım. Elinde kitabı ve camlarından biri kırılmış gözlüğüyle İlyas Usta girdik. Komiser bize öfkeyle bakıyordu. Tuhafıma gitmişti. Neden? Kavgamızda yoktu ki haksız olduğumuza karar versin. Masasından öfkeyle kalktı. Elleri arkasında karşımıza hınçla dikildi. Gözüne İlyas Usta'nın elindeki kitap ilişmiş olacak. Ne kitabıdır o? Diye sordu. İlyas Usta. Kitap. Bağırdı. Anladık kitap olduğunu. Ne kitabı diyorum sana? Roman. Roman. Romanmış. Diye tekrarladı. Ne iş yapıyorsun sen? Dokumacıyım. Yani işçi. Senin neyine roman? Kitap. Şu, bu. İlyas Usta hep o soğukkanlılıkla. Kahvelerde tavla, iskambil oynamak, meyhanelerde içki içmekten nefret ederim. Boş zamanlarımda kendimi yetiştirmek için kitap okuyorum. Üstelik anayasa ve kanunlarda vatandaşın kitap okumasını yasaklamaz. Komiserin eli kalktı. Sus! Kala! Anayasa, kanunlar, hepiniz hukukçu kesildiniz başıma. Elleri arkasında odayı köşeden köşeye adımladı. Sonra senin gibi mimli birisi attığı adımı çok iyi hesaplamalı. Adımlarımı oldu bitti hesaplı atarım. Hakkında davacı var. Asıl davacı benim efendim. Niçin? Çünkü bize saldırdılar, yumrukladılar. Sebep? Ben aldım sözü. Efendim, sebep benim. Çay istemiştim garsondan, bozuk çay getirdi. Üstelik çay bardağı da yağlı yağlı kokuyordu. Gelip almasını, içmeyeceğimi, içemeyeceğimi söyledim. Benimle alay etmeye kalktı. Bu arkadaş da benden yana çıktı. O zaman işin rengi değişti. Karşılıklı birbirlerini suçladılar. Konuşmalarından hiçbir şey anlamıyordum ama bu arkadaş daha haklı gözüküyordu bence. Çünkü haklıdan yana çıkmıştı. Komiser tek laf etmedi. Pencereden dışarılara baktı uzun uzun. Sonra yanımızdaki polislerden daha önce içeriye girene ''Hani propaganda yapıyorlarmış diyordun?'' Uzun boylu sarışın polis ''Efendim ayırmaya gittiğimiz zaman öyle söylenmişti.'' ''Söyleyen kimdi? Çağır bakayım ona.'' Polis selam ve çevik bir dönüşten sonra dışarı koşarak çıktı. Bizimle sadece kavga etmiş iki yazılı işçiyle geldi. Adamlar bu işlerden anlıyorlardı. Bana öyle geliyordu ki bunlar sırf haksızlığı desteklemek, haksızlıktan yana çıkmak için fabrikaya alınmışlardı. Komiser sağdakine ''Sen dışarıda bekle, çağırınca gel.'' dedi. Sağdaki sarışın mavi gözlüydü. İçeride komiserin karşısına dikilense kısa boylu, esmer, bilekli. Tek kalınca şaşırmışçasına iki yanına bakındı. Tedirgin bir hali vardı. Peh dense kaçacağa benziyordu. Komiser hep aynı sertlikle sordu. Bu adamlardan davacıymışsın. Büsbütün şaşırmıştı. Ben mi? Ben kimseden davacı değilim komiser bey. Peki dur şöyle. Çağır ötekini. Öteki yani sarışın mavi gözlü olan geldi. O da tedirgindi. Bir kıyıda elleri önünde kavuşuk, gözleri kavuşuk ellerinde dikilen arkadaşına baktı kaçamak. Komiser ona da ilkinkine sorduğu biçimde sorunca o da tıpkı arkadaşı gibi panik halini alıverdi. Kekelemeye başladı. Tövbe komiser bey, ben kimseden davacı değilsin demek. Değilim efendim. Niye kavga ettiniz? Beni işaret etti. Bak, ağzını burnunu kırmışsınız. Allah belanı versin ki elim bile kaldırmadım komiser bey. Şerefsizim, kavgaya bile girmedim. Kısa boylu esmere döndü komiser. Sen? Vallahi ben de vurmadım komiserim. Vurduysam elim kırılsın. Komiser kızdı polislere. Hani propaganda yapıyorlarmış, işçiler galayana gelip dövmüşler diyordun. Sarışın polis Şişman esmer arkadaşına döndü. Öyle söylüyordu beyim, öyle değil mi? Esmer şişman polis görevlisi. Öyle söylüyorlardı efendim, onun için alıp getirdik. Komiser karakol kapısına çıktı. Dışarıda bekleşenlere. İçeridekilerden davacı olan var mı? Ortalıkta tıs. O zaman komiser dehşetli bir öfkeyle odaya dönerek görevlilere bağırdı. Ortada fol yok, yumurta yok. Karakola vatandaş getiriyorsunuz. Hani? Propaganda yapan kim? Davacı nerede? Bize döndü. Üstelik dayak yiyen, ağzı burnu kırılan bunlar. İlyas Usta'ya sordu. Sen davacı mısın? Hayır dedi. Bana. Sen? Ben de İlyas Usta'ya uymaktan başkasını yapamazdım. Ben de davacı değilim dedim. O halde buyurun, serbestsiniz. Dışarıya dört kişi çıktık. Davacılarımız yumuşamışlardı. İlyas Usta'nın yanına sokuldular. Usta, dedi sarışını. Gözlüğünü tamir ettirelim. Öteki de onu destekledi. Yırtılan gömleklerinizi ne usta ne de ben yanaşmadık. Kavga kavgaydı. Üstelik aramızda yanlış anlaşılmaktan başka bir şey de yoktu. Karakol önündeki garson, ocakçı, daha başkaları karakola gelirkenki öfkelerini yitirmiş, yumuşamışlardı. İlyas Usta ocakçıya, sağlam çay içmeye geliyoruz kahvenize, dedi. Bir yandan garson, öte yandan ocakçı, emredersin usta. İçeceğiniz sağlam çay olsun, emredersiniz. İlyas Usta, emir değil, rica, dedi. Hep birlikte kahveye yöneldik. 19. ayrımın sonu, sayfa 220.